Ayrım 3, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 32. Giuseppe Ambrosio Cardione, Sicilya asıllı, sonradan Güney Philadelphia'ya yerleşmiş, Angela ve Umberto Cardione'nin evliliğinden dünyaya gelen 8 çocuktan ikincisi. Tabii bu arada Amerikan vatandaşı olduklarını da belirtmek gerekiyordu. Kucağında mavi gözlü, kırmızı dudaklı, gülücük yapan bebek İsa'yı tutan Bakire Meryem'in resimleri Amerikan bayraklarıyla çerçevelenmişti. Giuseppe Abruzio Cardione sonradan Güney Philadelphia Koleji'nin o tarihe kadar gördüğü en iyi atlet sayılacak biçimde yapılı, güçlü, kuvvetli bir genç olarak yetişmişti. Okulun yetişkinler bölümünün ikinci sınıfında başkan olmuş, iki kez de Kent Öğrenci Birliği Kurulu'na seçilmişti. Gerçek bir ilgi ve sıcak bir yakınlıkla kendisine sunulan çeşitli okullarda öğrenim olanakları arasından Philadelphia'yı en yakın olan Princeton'ı yeğlemişti. Princeton takımında bir geri oyuncu olarak onun durumundaki öğrenciler için hiç olasılık verilmeyen bir başarıyla okulu bitirmişti. Princeton'dan yıllardan beri Amerika Yüksek Okulları Arası Karma takımına seçilen ilk oyuncu olarak onurlandırılmıştı. Aynı okulu bitirmiş olan ve Princeton adına kazandırdığı onur için gönül borcu duyan bazı kişilerin yakın ilgi ve çabaları onu Wall Street'e getirmişti. Adını kısaltarak Cardone yapmıştı o zaman. Son hece belli belirsiz söyleniyordu. Bunun bir tür büyüklük, görkem izlenimi uyandırdığını düşünmekteydi. Aslında kimsenin aldandığı yoktu tabii. Sonra o da bu durumu önemsemez oldu. Piyasa hızla büyüyor, gelişiyor, hisse senetleri almak için herkesi kışkırtan patlamalar birbirini izliyordu. Başlangıçta iyi müşterilerin adamıydı. İyi yetişmiş bir İtalyan genci, harcamak için parası olan, coşkulu ama yatırımlar konusunda yine de tedirgin, kararsız, yeni zenginlere yol gösterici konuşmalar yapabilen, bu yeni zenginlerin anladığı dilde konuşan bir kimseydi. Sonra beklenen şey oldu. İtalyanlar duygulu insanlardır. Kendi asıllarından gelen kimselerle daha rahat iş yaparlar. Castellano'dan, Latrona'dan, Batella'dan, inşaatçılar endüstriyel gelişme sırasında para yapmış kişiler, özünden bal çıkaracakları çiçeğe üşüşür gibi Cardone'un çevresinde toplaşıyorlardı. Ona Joey Cardone diyorlardı. Joey onlara vergilere karşı sığınaklar, sermayeleri için kazançlı yatırımlar sağladı. Joey onlara ne zamandır aradıkları, peşinde oldukları güvene ulaşan yolu gösterdi. Bu yolda öncülük yaptı. Artık para sel gibi akıyordu. Joey'in dostları eksik olmasın, yapıların ipoteği üzerine çevrilen işi iki misline çıkmıştı. New York borsasının üyelerinden Worthington ve Bennett, Worthington, Bennett ve Cardone firmasına dönüştü. Bir süre sonra da buradan Bennett Cardone Limited noktasına sıçradı. Cardone dostlarına teşekkür borçluydu. İçin için duyduğu bu minnet, evinin çevresinde biraz fazla dolaşan devriye arabasını gördüğü zaman hafiften ürpertilere kapılmasının da nedeniydi. Dostlarından bazıları, belki de çoğu, geçmişi gölgeli kimselerdi. Hatta geçmişi gölgeli olmaktan da öte düpedüz yasa dışı dünyanın insanlarıydı. Ağırlıklarla biraz çalıştıktan sonra kürek çekti, saçının dibine kadar tere batmıştı ama şimdi kendisini daha rahatlamış hissediyordu. Devriye arabasının varlığından duyduğu tedirginlik geçmeye başlamıştı. Her şey bir yana, Saddle Valley'de oturan ailelerin %90'ı tatilden pazar günü dönerdi. İnsanın tatilden çarşamba günü döndüğü görülmüş, işitilmiş şey miydi? Karakolda tatile gidenler için düzenlenmiş, onların dönüş günlerini gösteren listede böyle yazılmış olsa bile uyanık bir masa memuru bu yanlışı fark edecek, pazar günü diye düzeltecekti. Hiç kimse çarşamba günü tatilden dönmezdi. Çarşamba hafta arasında bir iş günüydü. Üstelik Joseph Cardone'un mafyayla herhangi bir ilişkisi olduğu fikrini kim ciddiye alacaktı? Cardon iş ahlakının canlı bir örneğiydi. Amerika kaynaklı bir başarı öyküsünün kahramanı, adını tüm Amerika'ya duyurmuş bir Princetonlıydı. Terry hemen bisiklet fanilasını çıkaran Joe, buharın şimdi iyiden iyiye yoğunlaştırdığı buhar odasına girdi. Sıraya oturup derin bir soluk aldı. Kızgın denilecek kadar sıcak buhar yağ eritmek için birebirdi. Yaklaşık olarak 2 hafta Fransız-Kanada mutfağının lezzetli ama ağır yemekleriyle beslendikten sonra vücudu bunu gerçekten gereksiniyordu. Buhar odasında oturduğu yerde yüksek sesle güldü. Evde olmak iyi bir şeydi. Karısı yerden göğe kadar haklıydı bu konuda. Tremaine, Ostermanların uçakla cuma günü geleceklerini söylemişti. Bernie ve Layla'yı yeniden görmek iyi olacaktı. Aradan hemen hemen 4 ay geçmişti ama sürekli olarak haberleşiyorlardı. Georgetown, New Jersey'deki Saddle Valley'den yaklaşık olarak 400 kilometre güneydedir. Georgetown'da her gün öğleden sonra 5:30'da hayatın akışı değişir. Bu saatten önce günlük yaşamın düzenli, kontrollü, aristokratik düzeyde, hatta kendine özgü bir inceliktedir. 5:30'dan sonra birdenbire değilse bile giderek artan bir hızlanma olur. Kadın erkek kent halkının büyük bir bölümü güç ve servetin temsilcisi olan kimseler kişiliklerinin gerçek yüzünü takınırlar. 5:30'dan sonra türlü oyunlar başlar. Georgetown'da 5:30'dan sonrası karşı tarafın elini kollayan, usta bridge oyuncularına özgü hesapların, kıyasıya amansız yorumların ve bu yorumlara dayanan tasarıların zamanıdır. Kim nerededir? Niçin oradalar? Yalnızca pazar günü öğleden sonra geçmiş haftaya ait başarılarının yüklü hesabını gözden geçiren bu etkili kişiler gelecek 6 günün tasarılarını daha iyi uygulayıp gerçekleştirebilmek için gereken gücü kazanalım diye bir güzel dinlenirler. Huzursa huzur, dinlenme ise dinlenme. 4 başı mamur bir pazar öğleden sonrası geçirirler. Yine de bu durumun dışında kalanlar vardır. Örneğin Birleşik Devletler Başkanı'nın danışmanı Alexander Danforth bu kuralın dışındadır. Kendisi resmi sıfatı olmayan, çalışmaları açıklanmayan özel bir danışmandır. Danforth Beyaz Saray'ın zemin katındaki güvenlik haberleşme odasıyla Virginia'da McLean'deki merkezi haber alma örgütü yani CIA arasında bağlantıyı sağlar. Görevi ve etkinliği açıklanmayan gizli güç sahiplerindendir. Yargı ve kararları önemli kişiler üzerinde son derece etkilidir. Sakin, tonu hiç yükselmeyen sesiyle söyledikleri yöneticilerce her şeyden çok önemsenir. Yıllardan beri böyledir bu. Söz konusu pazar günü öğleden sonra Danforth, Merkezi Haber Alma Örgütü'nün yardımcı yönetmeni George Grover'la birlikte kendi evinin küçük arka bahçesindeki begonya ağacının altında oturmuş televizyon seyrediyordu. İkisi de aşağı yukarı 400 kilometre kuzeyde bulunan John Tanner'la aynı yargıya varmışlardı. Charles Woodward'ın programı yarın bomba haberlere kaynak olacaktı. Danforth Dışişleri bir aylık tuvalet kağıdını birden harcayacak dedi.
Öyle olması gerekir. Ashton'u ortaya salıveren kim? Kendisi yalnızca budalanın teki değil, kaypak da. Bu programdan John Tanner sorumluydu değil mi?
Evet.
Gerçekten Hin oğlu Hin.
Bir an duralayan Grover,
bizim tarafımızda olması iyi bir şey diye ekledi.
Fawcett bu bakımdan güvence verdi. Şöyle bir bakıştılar. Dosyasını gördü. Aynı görüşte değil misin?
Tabii aynı görüşteyim. Fawcett haklı.
Çoğunlukla öyledir. Danforth'ın önündeki seramik masanın üzerinde 2 telefon vardı. Bunlardan biri siyah olan dışarıdan topraktan fişlenmişti. Öteki kırmızı telefonun kırmızı kordonu içeriden bahçeye kadar uzanıyordu. Kırmızı telefondan vınlamayı andıran bir ses yükseldi. Danforth alıcıyı kaldırdı.
Evet. Peki Andrews. İyi. Mükemmel.
Rather'dan Fawcett'i ara ve buraya gelmesini söyle. Los Angeles Ostermanlardan bir haber verdi mi?
Değişiklik yok mu?
Ha, güzel.
İşler yolunda demektir.
New York Kent Koleji 46 mezunu Bernard Osterman yazı makinesinden çektiği kağıda dikkatle baktı. Kağıdın arkasına daha ince kağıt tabakalarını ekledi ve yerinden kalktı. Böbrek biçiminde yüzme havuzunun kenarından yürüyüp kağıtları bir şezlongda çıplak oturan karısı Layla'ya verdi. Osterman da karısı gibi çıplaktı.
Güneşin altında çıplak oturan bir kadın pek çekici değil, biliyor musun?
Kendi durumunu ne sanıyorsun? Ver şunları.
Kağıtları aldıktan sonra camları duman rengi kocaman gözlüğüne uzandı.
Bitmiş hali mi bu?
Bernie başını salladı. Çocuklar ne zaman eve dönüyorlar diye sordu.
Yola çıkmadan önce plajdan telefon edecekler. Mary'e mutlaka telefon etmelerini söyledim. Bu yaşta Mervin'in güneş altında çıplak kızlar görmesini istemiyorum. Bu durum kentte yeteri kadar hoşnutsuzluğa neden oluyor zaten.
Çok can alıcı bir noktaya değindin, oku bakalım diyen Bernie havuza daldı.
Soluğu kesilinceye kadar hiç durmaksızın 3 dakika boydan boya birkaç kez yüzdü. İyi yüzücüydü. Ordudayken kendisini Fort Dix'te yüzme öğretmeni yapmışlardı. Kampın yüzme havuzunda ona hızlı Yahudi adını takmışlardı. Ancak bunu yüzüne karşı söylemezlerdi. İnce yapılı bir adam olmasına rağmen kuvvetliydi. New York Kent Koleji'nin gerçek bir futbol takımı olsa kesinlikle onu kaptan yaparlardı. Joe Carr'dan zamanında denk gelse Bernie'yi Princeton'da kullanabileceğini söylemişti. Joe böyle söylediği zaman Bernie gülmüştü. Ordu'da yüzeydeki demokratik tutum sonucu yüzme öğretmeni seçilse bile New York, Bronxville, Tremont Avenue'da oturan Ostermanlardan Bernard Osterman'ın köklü, katı, dar yargılarıyla aşılmaz onur engellerini geçip o duruma erişmesi düşünülemezdi. Aslında bunu yapabilecek yetenekteydi. Pekala kıvırabilirdi. Başarıları ortadaydı ama hiçbir zaman yapmayı düşünmemişti. 1946'da olacak gibi görünmeyen şey şimdi pekala olabilirdi. Zamanla her şey değişmişti. Osterman yüzme havuzunun merdivenini tırmandı. Layla ile birlikte doğu kıyısına gitmeleri, birkaç günlüğüne Saddle Valley'e dönmeleri iyi bir şeydi. Yaşamlarına renk katan, aslında yabancısı sayılamayacakları her tadın yeniden ağızlarına çalınması gibi bir şey olacaktı bu. Herkes doğuda hayatın gereğinden fazla hızlı, yıpratıcı bir tempoda olduğunu, Los Angeles'ı bile arattığını söylüyordu. Bu gerçek değildi. Böyle görünmesinin nedeni tüm hareketin belirli sınırlar içinde kalmasıydı. Başka türlü söylemek gerekirse bir yoğunlaşma söz konusuydu. Los Angeles, onun Los Angeles'ı, yani Burbank, Hollywood ve Beverly Hills gerçek çılgınlığın yatağıydı. Kenarlarında palmiye ağaçlarıyla gölgelenmiş drug store'ların dizili olduğu yollarda kadın erkek durmaksızın koşturup duruyordu. Her şey satılık, her şey etiketlenmiş, herkes alacalı renkleri garip şaşırtıcı desenleriyle göz alan gömleklerle markalanmıştı. Bernie'nin Brooks Brothers'tan alınma bir takım elbise giymiş, boydan boya düğmeli ipek gömlek içinde bir kimseyi görmek için can attığı, bunun özlemini çektiği zamanlar oluyordu. Gerçekte bunun belirli bir anlamı yoktu. Los Angeles'ın uygar vahşilerinin giyim kuşamını şuncacık önemsemiyordu. Duyduğu özlem belki de zevksizlikle zedelenen gözlerini biraz olsun dinlendirmek içindi. Kim bilir, belki de yine o durgunluğa susamış dönemlerinden birisinin eşiğindeydi. Böyle zamanlarda her şeye karşı onmaz bir bezginlik duyardı. Karısına nasıl diye sordu. Çok iyi, yine de bir sorunla karşılaşabilirsin.
Bernie masanın üzerinden bir havlu aldı. Neymiş o, ne gibi bir sorun?
Ayrıntıları ayıklayabilirsin ama unutma, hiçbir şeyin caz çavlak ortada kalması iyi değil.
Kocası gülümserken Layla bir kağıdı daha alta kaydırdı.
Biraz sus da şunu bitireyim.
Bernie Osterman enli şeritler halinde renkli yelken bezinden örülmüş bir iskemleye oturdu. Sıcak Kaliforniya güneşi çıplak vücuduna altın ışınlarıyla yıkıyordu. Dudaklarındaki gülümseme hala silinmemişti. Karısının ne demek istediğini bal gibi anlıyor, bundan sınırsız bir hoşnutluk, iç rahatlığı duyuyordu. Formüller, klişe cümleler, halinde yazmakta geçen yıllar, dilediği zaman meselenin aslına kadar inmek, gereksiz bazı ayrıntılara ayıklamak yeteneğini yok edememişti. Böyle yapmak için dayanılmaz bir istek duydu, dünyada hiçbir şeyi bundan daha fazla önemsemediği zamanlar olurdu. Bunu yapmakla yeteneğini hala kaybetmemiş olduğunu da kendi kendisine kanıtlıyordu. Bir bakıma New York'ta yaşadıkları zamana, anılarını tüm canlılığıyla taşıdığı günlere dönüyordu. Güzel günlerdi onlar. Kışkırtıcı, heyecanlı amaçlar ve bunları gerçeğe dönüştürme yolunda uygulamalarla dolu günlerdi. Amaçların ve onlarla ilgili uygulamaların dışında hiçbir şey gerçek değildi. Öteki genç yazarlar özentili, sığ, nereden kalkıp nereye vardığı belirsiz şeyler çiziktirirlerdi. Kendisi önce deşici, sonra çözümleyici, yanılmaz sonuçlara varan diye tanımlanmış, hatta olağanüstü payesini kazanmıştı. Bu kadarı da yeterli değildi. Kendisi ve Layla palmiye ağaçlarının gölgediği drugstore'lar kentine gelmiş, istekle, coşkuyla, yeteneklerini yeni ama arka arkaya patlamalar halinde gelişen televizyon dünyasına uydurmayı, bu dünyada yer tutmalarını sağlayacak bir tavır almayı başarmışlardı.
Birdie?
Evet. Büyükçe bir havluya sarınan Leyla şezlongun ayağını ayarladı. Şezlongun arkalığı kendiliğinden dikildi.
Güzel sevgilim, gerçekten güzel olduğunu söylemek istiyorum.
Buna rağmen tutacağını sanmıyorum.
Tutacak.
Elleri kolları bağlı oturmayacaklar.
Topulun bilmem neyinden başlatma.
Bize bir saatlik program için 30.000 dolar veriyorlar Bernie.
Sonu cenazeyle bağlanan türlü faciaların 2 saat sergilenmesi için para vermiyorlar.
Göstermelik acıklı olay dizisi değil bu. %100 gerçek koşullar ve durumlardan kaynaklanan acılı bir öykü. Üstelik koşulların değiştiği falan yok. Kenar mahallelere kadar uzanıp bir göz atmak ister misin?
Satın almayacaklar, yeniden yazmanı isteyecekler.
Ben de yapmayacağım.
O zaman paranın geri kalanını tutacaklar. Bize 15.000 dolar daha vereceklerini unutuyor musun?
Seni cadının piçi.
Yerden göğe kadar haklı olduğumu biliyorsun.
Laf boyuna laf. Bu sezon için tasarılarımız vardı. Düşündüklerimizi gerçekleştirecektik ama ne oldu?
Onlar yalnızca rakamlara bakarlar. The Times'ın altın kalemiyle Kansas'ta ter kokularını giderici ilaç reklamı satılmaz.
Topunun canı cehenneme.
Sakinleş, biraz daha yüz istersen, havuz büyük.
Leyla Osterman kocasına bakıyordu. Bu bakışın ne anlama geldiğini çok iyi bilen Bernie elinde olmaksızın gülümsedi. Biraz hüzünlü, uçuk bir gülümsemeydi bu. Tamam öyleyse gerekeni yap. Leyla şezlongun yakınındaki masanın üzerine duran kurşun kalemine ve sarı bloknota uzandı. Ayağa kalkan Bernie de havuzun kenarına doğru yürüdü. Tanner'ın bize katılmak isteyeceğini sanıyor musun? Yoksa ben mi ona yaklaşsam? Kurşun kalemini indiren kadın kocasına baktı.
Bilmiyorum. Johnny bizlerden farklıdır.
Joe ile Betty'den, Dick ve Ginny'den de farklı mı? Doğrusunu istersen onda bir farklılık görmüyorum.
Ben olsam fazla düşmem onun üstüne. Hala haber kollayan bir atmaca o. Kendisi için akbaba dediklerini unuttun mu? San Diego'nun akbabası. Kazık gibi bir omurgası var. Onu eğip bükmeye kalkışmak istemem. Kırılabilir.
O da bizler gibi düşünüyor. Joe ve Dick gibi, hepimiz gibi düşünüyor.
Yine de tekrar ediyorum, düşme üstüne. İstersen gereğinden fazla ürkek kadın sezgisi diyebilirsin ama dikkatli ol. İncinen biz olabiliriz.
Havuza dalan Osterman suyun altından havuzun öte ucuna kadar 12 metre yüzdü. Leyla'nın bir bakıma haklı olduğunu düşünüyordu. Tanner benzeri güç bulunan bir gazeteciydi. Ama aynı zamanda mantıklı, duygulu bir insandı. Hele budala hiç değildi. Olup bitenleri, her yerdeki durumu görüyordu. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Her şey eninde sonunda gelip kişisel kurtuluşa, bunun yollarını bulmaya dayanmıştı. Durumun ağırdı insanın istediğini, doğru bulduğu şeyi yapabilmesiyle biraz olsun hafifleyecekti. Yeteneği varsa bunu bir acıklı olaylar dizisi yazarak yapabilirdi. Kansas eyaletinde satılan ter kokularını giderici ilaçların sürümünü düşünmeksizin, bunu dert edinmeksizin. Suyun yüzünde beliren Bernie havuzun kenarına tutundu, derin derin soludu. Sonra kendisini tekrar geri attı ve göğüs hizasından kulaçlarla karısının olduğu yönde yüzmeye başladı.
Seni köşeye mi sıkıştırdım?
Bunu asla yapmadım. Leyla sarı bloknota bir şeyler yazarken bir yandan da konuşuyordu. 30.000 doların dünya kadar para olduğunu hayatımın bir döneminde düşünürdüm. Brooklyn'de oturan Weintraublar Chase Manhattan'ın en büyük müşterilerinden değildi. Bir tabaka kağıdı yırtan Leyla parçalarını bir Pepsi Cola şişesinin altına sıkıştırdı. Havuzdan çıkmış kurulanmakta olan Bernie, benim böyle dertlerim hiç olmadı dedi. Ostermanların, Rothschild ailesinin kendi halinde bir kolu olduğunu bilirsin.
Biliyorum tabii, koşullara katılan atlarının renkleri de mor ve turuncu.
Bernie ansızın aklına bir şey gelmiş gibi heyecanla karısına baktı.
Sana söyledim mi hatırlamıyorum. Antrenör bu sabah Palm Springs'ten telefon etti. Bizim 2 yaşındaki Safkan 342 saniyede koşmuş.
Bloknotu kucağına düşüren Leyla güldü.
Bu kadarı gerçekten fazla. Bir de tutmuş Dostoyevskilik oynamak istiyorsun.
Ne demek istediğini anlıyorum. Günün birinde göreceksin.
Bundan yana hiç kuşkum yok. O zamana kadar gözlerini Kansas'tan ve şu senin rüzgar kanatlı atlarından ayırma yeter.
Osterman keyifli keyifli güldü. Şimdi yine Tanner'ları düşünüyordu. John ve Alice Tanner'ı. İsviçre'den gerekli bilgiyi edinmişti. Zürih dünden razıydı. Bernard Osterman kararını verdi. Ne yapıp edip karısını da yola getirecekti. Gelecek hafta sonunda John Tanner'da ciddi bir konuşma yapacaktı.
3. Ayrımın sonu. Sayfa 43.